Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yeni bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün programımızda İslam'ın yine çevre bilincine dair özellikle su, hususiyetle su alanında yaptığı çalışmalara ve İslam'ın bu konudaki görüşlerine dair bir takım fikirleri mülahaza etmeye çalışacağız. Siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya gayret edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere kıymetli dinleyicilerimiz, İslam'ın çevreye bakışının temel esası, tüm tabi unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisi ve ortak bir bağın olduğunu bilerek, bunu varsayarak, insanoğlunun bir unsuru suistimal etmesi veya tüketmesi durumunda, doğal dünyanın, tabi dünyanın bir bütün olarak bunun sonuçlarından doğrudan zarar göreceği öncülüne, önermesine dayanıyor. Çevreye bakışın temel esası budur. Yani biz biliyoruz ki doğal kaynaklardan güneş enerjisi ve su enerjisi her ne kadar birbirinden bağımsız olarak gözükse de suyun oluşabilmesi için, temizlenebilmesi için güneş enerjisine mutlak surette ihtiyaç vardır. Su olmadan diğer tabi kaynakların husule gelemeyeceğini, oksijen için çok mühim varlıklar olan ağaçların veya okyanuslardaki ki bizim ihtiyacımız olan oksijenin yaklaşık olarak %60'ının üzerinde bir rakamı, okyanuslardaki, denizlerdeki algler, küçük fotosentez yapan canlılar karşılamaktadır. Bu canlıların da yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Ağaçların hakeza suya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu birbirini tetikleyen, birbiriyle çok yakın ilişki içerisinde olan çeşitli çevre unsurlarından bir tanesine yapılan müdahalenin diğer unsurlara da uzanabileceğini idrak etmek, anlamak aslında İslam'ın çevreye bakışını da ortaya koymak anlamına gelmektedir. Çevre konusundaki diğer taraftan üç temel ilke, Kur'an'ın tevhid, halife ve eman öğretilerinden ortaya çıkıyor. Buna göre kainat ve içerisindeki tüm canlılar, canlılarla birlikte cansız varlıklar, yani toprak, su gibi kaynaklarımız, insanoğlunun hizmeti için, insanoğluna hizmet etmek için yaratılmıştır. Ama insanın bunlar üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. Bunlar insana emanet olarak verilmiştir. Sadece bu kaynakları güzel bir şekilde kullanılmasına izin verilmiştir. Yoksa onlar doğal kaynakların, insanlar bu doğal kaynakların, tabi kaynakların asla sahibi değildir. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatı irdelendiğinde, onun çevreyi koruma hususunda çok dikkatli davrandığı görülebilir. O, doğal kaynakların insanlar arasında eşit kullanımını teşvik etmektedir. Arazi kullanımı, suyun muhafaza edilmesi ve kullanılması, hayvanlara karşı muamele ve buna yönelik tavsiyeleri, çevre konusunda Hazreti Peygamber'in verdiği önemi, onun hassasiyetini ortaya koyuyor. Çevre kirliliği ve bunun yanında kaynakların aşırı kullanılması, bir yekün olarak ifade etmek gerekirse çevrenin tahribatı, dünyanın bazı bölgelerindeki çölleşme, yeşil alanların azalması ve su kıtlığı gibi problemlerin çözümünde Hazreti Peygamber'in sünnetinden yararlanabileceğimiz hususlar var. Şimdi su kıtlığı meselesinden bahsetmişken, ülkemizin de her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili ve topraklarında birçok su kaynağını barındırsa bile su kıtı ülkeler sınıfında yer aldığını siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmış olalım. Evet, ülkemiz su kıtı. Su kıtının anlamı şu: su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama imkanı yok ve gelecekte bir takım bu problemler, var olan problemler bu hızda, bu pozisyona devam ederse su sıkıntısı çekebilir anlamına geliyor. Su kıtından kastımız bu. Şimdi biraz su özelinde devam edelim. Malumunuz, kıymetli dinleyicilerimiz, insanlığa sunulmuş en büyük nimetlerden biridir su. Tüm insanlığın ortak malıdır. Dolayısıyla deniz, büyük göl ve büyük ırmak gibi su kaynakları şahısların mülkiyetinde olamaz. Her ferdin bunlardan yararlanma hakkı vardır. Belli bir köy veya topluma tahsis edilmiş olan pınar, kuyu, kanallar, kaplardaki sular gibi fert veya topluluk mülkiyetine girebilen sulardansa başkasının yararlanması yasaklanabilir. Bunlardan istifade sahibinin izni veya suyun satın alınması yoluyla mümkün oluyor malumunuz. Ancak İslam'ın genel kaidesinde suyun satılabilir bir meta olarak kullanımı konusunda çok büyük hassasiyet gösterilmiş ve mümkün olduğunca sebiller yapılarak özellikle İslam'ın Selçuklu yorumunda, İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunda çeşmelerle, her sokak başında hem de yapılan çeşmelerle insanların su ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmıştır. Bırakın insanları, hayvanlar için dahi su içecekleri ortamlar oluşturan, küçük havuzlar oluşturan bizim medeniyetimizdir. Onun mümkün olduğunca bir ticari meta olarak satılmasına, alınmasına karşı çıkmıştır. Suyun ortak kullanımı hakkında muhacirlerden bir sahabinin naklettiği hadis şöyle. Peygamber aleyhisselamla 3 savaşa katıldım. Onu bazen şöyle derken duyardım. Müslümanlar şu 3 şeyde ortaktır. Mera, su ve ateş. Resulullah aleyhisselam bu sözüyle insanların tabiattaki doğal kaynaklardan istifadede eşit olduklarını 15 asır önceden ilan etmiştir. Oysa çağımızda birçok temel insan hakkının Birleşmiş Milletler marifetiyle, Birleşmiş Milletler'in sözleşmeleriyle ancak yakın zamanda kabul edilebildiği malumdur. Cahiliye döneminde bazı insanlar herkese ait meranın belli bir kısmını kendi mülkü sayarak başkalarını oraya sokmazlardı. Hazreti Peygamber bu uygulamayı kaldırarak insanları meradan, sudan ve ateşten istifadede eşit hale getirmiştir. Elbette bu eşitlikten kastımız salt bir eşitlik değildir. Burada adaletin tesis edilmesi söz konusudur. Adil olan. Evet, meradan, sudan ve ateşten istifadede Hazreti Peygamber'in adaleti tesis ettiğini, adaleti sağladığını söyleyebiliriz. İnsanlığın ortak malı sayılan bu nimetlerden herkes yararlanır. Ateş hakkında iki görüş var. Bazı alimlere göre onunla çakmak taşının ortak olması kastedilmiştir. Dolayısıyla herkes o taşın bulunduğu yerden bir taş alabilir. Bir kısmına göre ise bundan kasıt yakılan ateştir. O ateşten bir parça almak, ateşe herhangi bir zarar vermeyeceği için ateş sahibinin buna mani olma hakkı da yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Resulullah aleyhisselam şöyle buyuruyor. Meradan istifadeye mani olmak sonucunu doğurması sebebiyle suyun fazlasından yararlanmaya engel olunmaz. Hattabi bu konuda şu açıklamaları yapıyor. Bu hadis, sahipsiz bir arazide kuyu kazarak toprağa işlemek suretiyle oraya malik olan kişi hakkındadır. Kazılan kuyunun suyundan kullanmakla mümkün olacaktır. Kuyu sahibi, insanların hayvanlarını kuyudan sulamalarına mani olamaz. Hazreti Peygamber, ona suyun fazlasına engel olmamayı emretmiştir. Çünkü sudan vermeme, insanların oradaki meradan istifadesine mani olma sonucunu doğurur. Zira kuyu sahibi, suyundan vermedikçe, hayvanların orada otlatılma imkanı olmayacaktır. Havuz, depo, tanker gibi yerlerde tutulan sularsa böyle olmayıp onlar tamamen sahibinin tasarrufu altında. Evet, biraz önce naklettiğimiz hadis suyun fazlası hakkında. Yani kuyu sahibi kendisinin ailesinin, hayvanlarının ve tarlasının ihtiyacından fazla olan sudan istifadeye mani olamaz. O halde bir insan mülkü olan suyun fazlasından da başkalarını mahrum bırakamaz. Müslümanlar bu konuda Hazreti Peygamber tarafından özellikle uyarılmışlardır. O, kıyamet gününde Allah'ın yüzlerine bakmayacağı üç grup insandan bahsettiği hadisinde, yolcuya yanındaki fazla sudan vermeyenleri de zikretmektedir. Bu hadisin sadece Buhari'nin naklettiği bir rivayetteki şu ilave oldukça ilgi çekici. Hemen siz kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerine de bunu aktaralım. Allah ona şöyle buyurur: "Bugün fazlımı sana vermeyeceğim, senin kendi üretimin olmayan şeyin fazlasını vermediğin gibi." Evet, çok manidar, bizi şiddetle sarsan bir hadis-i şerif mealini sizlere aktarmış olduk. Kıymetli dinleyenler, bu cümlede bahsettiğimiz husus için önemli bir mesaj var. Su, insanın kendi üretimi olan bir madde değil, Allah'ın lütfu olan bir nimettir. O halde fazlası ihtiyacı olanların istifadesine sunulmalıdır. Bedreddin el-Ayni hadisin bu kısmını çok güzel açıklıyor. Buna göre su insanın çalışmasının ürünü değil, ancak Allah'ın ona gönderdiği bir rızıktır. Gökten inen yağmurla, dağdan süzülen, dere olan, çay olan, ırmak olan sularla, yerin altından fışkıran sularla veya yerin altında bizim kendi çabalarımızla aradığımız, ama o kendiliğinden çıkıyor elbette, kendi çabalarımızla aradığımız ve bir yerde bir damara denk geldiğimizde çıkan kuyu sularıyla Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir rızıktır. Hadisteki bu cümleyle şu ayete işaret edildiği söylenir. Ki bu ayet meali, okuyacağımız meal, Vaka suresi 69. ayet-i kerimesi. "Siz mi onu bulutlardan indirdiniz, yoksa biz miyiz onun yere inmesini sağlayan?" Bedreddin el-Ayni haklı olarak "Malem ta'mel yedake" cümlesinin kuyu kazmaya hasredilerek açıklanmasını doğru bulmaz. Ona göre umumi olan bu ifade ister kuyuda, ister havuzda, ister kapta, nerede olursa olsun fazla olan suyla ilgili olarak söylenmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, biraz önce aktardığımız hadislerden de anlaşıldığı gibi insanlar doğal su kaynaklarından istifadede eşit derecede, adil bir derecede hak sahibidir. Bu durum o kaynakların korunmasını, temiz tutulmasını ve geliştirilmesini önemli hale getirmektedir. Onları korumamak, zarar vermek, kirletmek gibi eylemler kişiye büyük dünyevi ve uhrevi, maddi ve manevi bir takım mesuliyetler yükler. Zira insanlara veya topluma verilen zararların insanı büyük bir mesuliyetin altına soktuğunu biliyoruz. Burada genelde kamu malında yolsuzluk ve suistimal, özelde ise ganimet malından çalmayı ifade eden gulul terimi hatırlanabilir. Gulul hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: "Hiçbir peygamber savaşların hakkını zimmetine geçiremez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı tas tamam ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar." Evet, bu aktardığımız ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 161. ayet-i kerimesinin mealiydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, ülkemizde olduğu gibi kurak ve yarı kurak ülkeler hali hazırda artık su sıkıntısına girmiş bulunuyorlar. Bu konuda araştırma yapan akademisyenler su sıkıntısının sebeplerini 3 maddede topluyor. Birincisi, her ülkenin su kaynaklarının sınırlı olması. Bu yüzden mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılması önem arz ediyor. Maalesef içme ve kullanma şebekelerindeki su kaçaklarıyla ev ve iş yerlerindeki su israfının yanında zirai sulamadaki uygulamalarda sularımızın verimli kullanıldığını söyleyemeyiz. İkinci olarak su ihtiyacının artmasıdır. Nüfusun artması da elbette buna bağlıdır ama nüfusun artmasının su kıtlığıyla çok ilgisinin, çok alakasının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Cenab-ı Allah bizim rızkımıza kefildir, su da bir rızıktır ve suyun dünyadaki herkese yetebileceği ortada. Bugün elbette bakıyoruz, Afrika'daki insanların su sıkıntısı çektiğini görüyoruz. Ancak kuyular kazıldığında da suların fışkırdığını müşahede ediyoruz. Birçok yardım kuruluşunun Afrika'nın çeşitli ülkelerinde su kuyuları açtığını görüyoruz. Oradaki insanların su kaynaklarına ulaşımında çok büyük bir sıkıntı var. Su kaynaklarında değil, su kaynaklarına ulaşmalarında bir takım sıkıntıların olduğunu görebiliriz. Buradaki temel problem su kullanımının artmasıdır. Nüfus artışından ziyade su kullanımının artması. Söz gelimi eskiden daha küçük ölçekte kapların içerisinde bulaşıklar yıkanabilirken, temizlik yapılabilirken, şimdi kullanılan makineler marifetiyle daha fazla su kullanımı, su ihtiyacı doğmakta. Ve bu durum su ihtiyacının artmasına, su kaynakları da sınırlı olduğu için bir nevi su sıkıntısının yaşanmasına neden oluyor. Biz bunu aslında refah seviyesinin artmasıyla müvazi gösterebiliriz. Su sıkıntısına yol açabilecek üçüncü, yol açan daha doğrusu üçüncü etken, üçüncü sebep, su kaynaklarının pis su kanalları, ziraat alanlarındaki kullanılan kimyevi maddeler ve sanayi artıklarıyla kirlenmesi. Bu kirleticiler su kalitesine, bilhassa evde kullanılacak suyun kalitesine tesir etmektedir. Kaynakların kirlenip suyun kalitesinin bozulması aslında hak, hukuk tanımadan tabiatın sorumsuzca sömürülmesinin neticesidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki 10 yıllarda su kaynaklarının korunması ve onun verimli kullanılması, su, çevre, kirlilik ilişkisi ve suyun iyi bir şekilde idare edilmesi konuları üzerinde durulmaya devam edecek, hiç şüphesiz. Bu konularda yapılacak çalışmalar, su israfını ve kirlenmesini önlemeye, onu israf eden ve kirletene ceza, iktisat eden ve temiz tutana mükafat vermeye ve kullanılmayan kaynakları kullanılır hale getirmeye yönelik olursa, büyük oranda istenen netice sağlanabilir. Öte yandan, kendilerine lütfedilen suyun bir bedeli olduğu, onun sorumsuz ve savurganca kullanılamayacağı duygusu insanların vicdanlarına yerleştirilebilirse veya aslında fıtri olan bu meziyet insanda bir ahlak haline getirilebilirse, su meselesinin fertlere bakan yönü büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Sonuç olarak nazarı dikkatlerinizi celbetmek istediğimiz husus şu: İnsanlara dinimizin bu konuya verdiği önem anlatılarak onların su kullanımı ve su kaynaklarını korumak konusunda bilinçli hale gelmelerini sağlamak. Ailede ve okulda genç nesillere çevreye duyarlılık, su ve enerji tasarrufu konularında sürekli bir eğitim vermeye çalışmak. Kur'an ve sünnetin suyun hayatın temeli olduğuyla ilgili vurguları, ki Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün diriltilmesi, yeniden diriltilmesi meselelerinde başat aktörün yağmur olduğunu, başat aktörün su olduğunu görüyoruz, Müslümanlara bir takım görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Mevcut su kaynaklarının en güzel surette korunması, bu kaynakları kirletecek ve suyun temizliğini niteliğini, nefasetini bozacak her türlü tutum ve eylemin engellenmesi bunların başında geliyor. Ayrıca suyun kullanımında kesinlikle savurgan ve sorumsuz bir tutum içinde olunmamalı. Bütün kaynaklarımızı azami derecede rasyonel ve verimli kullanmaya çalışmalıyız. Akademisyen Mehmet Eren nihayetinde şu güzel ifadeyi kullanıyor. Dinimizin ve kültürümüzün ortaya koyduğu su medeniyetine sahip çıkarak onu geliştirmeli ve sonraki nesillere aktarmalıyız. Evet, elbette bizim su medeniyeti şeklinde bir tanımlamamız olmamakla birlikte medeniyetimizin en temel unsurunun suyla ilişki olduğunu daha önceki programlarımızda dile getirmiştik. Hazreti İbrahim Hacer validemizle Hazreti İsmail'i Mekke'ye bıraktığında orada hiçbir yerleşim birimi yokken elbette geçmişte Kabe'nin olduğunu biliyoruz. Oradaki temel aktörün Zemzem suyu olduğunu biliyoruz. İstanbul'u şehir yapan şeyin su olduğunu, dünyanın büyük şehirlerine baktığınızda oraları şehir yapan temel ilkenin, şehir yapan temel varlığın su olduğunu, bütün şehirlerin su kaynakları etrafında kurulduğunu müşahede edebiliriz. Dolayısıyla medeniyetimizde, şehir anlayışımızda özellikle suyun çok mühim bir yeri olduğunu ve emanetlerin en kıymetlileri arasında bulunduğunu dile getirmiş olarak sizin kıymetli huzurunuzdan ayrılalım kıymetli İslam şehri dinleyenleri. Evet, yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.